İz düşüm. İz düşümde birlikteliğimiz başladı. Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Programın Esen Değirmencioğlu hazırlıyor. Kumanda masasında Özkan Özdenkoş, ben Sedat Ağalı. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün İz düşümde TOBB Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Mustafa Serdar Palabıyık hocamızla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz, merhabalar.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Sayın Serdar Palabıyık'la bu bildiğiniz Ermeni tehciri meselesini konuşacağız değerli dinleyicilerimiz an itibariyle. Ve ardından Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi Güvenlik Politikaları araştırmalarından Sayın Metin Gürcan bizlerle birlikte olacak. Çanakkale Kara Muharebelerinde son 30 saati ve Anzak gününü konuşacağız Sayın Metin Gürcan'la. Ve sorularınız için telefon numaralarımız 463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz tretizdusum@trt.net.tr. Twitter adresimiz @trtizdusum. Bir de kısa mesaj numaramız var 535-472-6011. Hocam bitmeyen Türk dizileri gibi bu özel televizyonlardaki bu meselede ben kendimi bildim bileli bitmiyor. Ne zaman bir 24 Nisan gelse bir Ermeni meselesi ortaya çıkıyor. O parlamento bu kararı mı aldı? Amerikan başkanı bildirisinde şunu söyledi mi, ifadeyi kullandı mı, kullanmadı mı? Arkası gelmiyor. Bu meselenin özü nedir?
Şimdi bu mesele tarihsel ve hukuksal bir mesele. İki boyutu birden var. Tarihsel boyutu 1915 olaylarını anlamak için çok önemli. Hukuksal boyutu da yaşananların soykırım olup olmadığını anlamak için çok önemli. Tarihsel boyutuna baktığımızda bir çok uluslu imparatorluk olarak Osmanlı İmparatorluğu'nda Ermeniler son derece önemli bir unsur. Hatta 19. yüzyılda özellikle milleti sadıka, sadık millet olarak nitelendirilen bir unsur. Çünkü 19. yüzyıla kadar pek çok gayrimüslim unsuru Osmanlı İmparatorluğu'ndan bağımsızlık elde etmeye başlamış. Ermeniler ise sadakatlerini büyük ölçüde sürdürmüşler. Bu noktada
büyük katkıları da olmuş
kesinlikle
Osmanlı'ya.
Evet. Osmanlı devlet yönetiminde özellikle muazzam katkıları
sanatında,
var.
Sanatında, kültüründe hocam.
Sanat, evet. Kültür, tabii bürokrasi, diplomasi, dışişleri bakanı görevinden tutun, müsteşarlıklar, bakanlıklar, parlamento üyelikleri, komisyon başkanlıkları birçok görevde yer almışlar. Osmanlı kültürüne de çok ince, çok nitelikli katkılarda bulunmuşlar, mimari, müzik gibi. Bir kırılma noktası belki 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı. Savaşın arkasından Ermenilerde bir milliyetçilik hissiyatı oluşmaya başlıyor. Özellikle de Rusya'nın desteğiyle beraber. İlk devrimci Ermeni örgütlerinin hemen savaştan sonra kurulduğunu görüyoruz. Programlarını incelediğimizde bu örgütlerin Hınçak ve Taşnak gibi temel hedefin bağımsızlık olduğunu görüyoruz. Doğu Anadolu bölgesinde özellikle bağımsız bir Ermenistan. Ve bunun için hem siyasi hem de siyasi olmayan yöntemlerle, özellikle askeri yöntemlerle bağımsızlık girişimleri başlıyor. Bu tabii isyanlarla başlıyor. Yani özellikle 1890 yılından itibaren çok önemli Ermeni isyanları var. İmparatorluğun özellikle Doğu Anadolu bölgesinde ama başka kentlerinde de ve özellikle başkent İstanbul'da da çok ciddi nümayişler, gösteriler, isyanlar var.
Tabii Osmanlı... Ve bunların içeriği, bu isyanların, gösterilerin içeriği bağımsızlık istekleri mi, hak talepleri mi, nedir hocam?
İkisi de var.
İkisi de var.
İkisi de var. Yani hak talepleri var çünkü 1877-78 savaşından sonra imzalanan anlaşmalarla Doğu Anadolu'da reform yapılması bekleniyor. Ermenilerin böyle bir beklentisi var. Fakat Osmanlı İmparatorluğu idarecileri de reform kelimesinin ne anlama geldiğini önceki deneyimlerinden çok iyi biliyorlar. Reform özerkliğe, özerklik bağımsızlığa götürüyor. Yani Osmanlı İmparatorluğu'nun diğer gayrimüslim unsurlarıyla yaşadığı tecrübe bu. Dolayısıyla reform konusunda Osmanlı İmparatorluğu çok temkinli ve büyük çapta bir reforma kolay kolay yanaşmamayı tercih ediyor. Ancak Birinci Dünya Savaşı'nın hemen arifesinde özellikle İkinci Meşrutiyet ve İttihat Terakki Cemiyeti idaresinde Osmanlı İmparatorluğu neticede reformu da kabul ediyor. Yani reform yapmayı ve bu reformu uluslararası gözlemciler nezaretinde yapmayı da kabul ediyor. Hatta bir Hollandalı, bir Norveçli uluslararası gözlemcinin imparatorluğa gelmesi ve reform sürecine nezaret etmesi de kararlaştırılıyor
Hocam
ama...
reformdan beklentileri, reformdan kasıtları ne? Bildiğim kadarıyla o dönemlerde zaten kendi dillerini konuşabiliyorlar,
Kesinlikle.
inanışlarını yaşayabiliyorlar. Buradaki arzulanan nedir Ermeniler
Şöyle,
tarafından?
aslında arzulanan büyük ölçüde yerinden yönetim, özerklik ve siyasal haklarının genişletilmesi. Dolayısıyla bunun da bağımsızlığa gideceği, yani imparatorluk yapısı içerisinde bağımsızlığa gideceği aşikar. Zaten ikinci meşrutiyet ilan edildiğinde, biliyorsunuz ikinci meşrutiyetten önce Taşnaklar ve İttihat Terakki Cemiyeti beraber hareket ettiler ikinci meşrutiyetin ilanı için. İkinci meşrutiyet ilan edildiğinde önemli haklar elde ettiler. Örneğin parlamentoda milletvekili oldu birçok Ermeni. Dolayısıyla zaten siyasal hakların önemli bir kısmı ikinci meşrutiyetle beraber verilmiş oldu aslında. Ama tabii dediğim gibi reform özellik bağımsızlığa giden yolu açmaya başladı ve yetmemeye başladı. Bu da tabii Birinci Dünya Savaşı'nın arifesindeki bağımsız Ermenistan düşüncesini daha da fazla körükledi.
Evet hocam, şimdi buradan diğer şu önemli tespitinize geçelim. Diyorsunuz ki bir ya da daha önce tehcir neden gerçekleşti?
Şöyle, aslında Osmanlı İmparatorluğu'nda Birinci Dünya Savaşı başladıktan sonra dahi bir tehcir düşüncesi yok akıllarda. Tehcirin gerçekleşmesinin temel nedeni Doğu Anadolu'da Osmanlı ordusunun ciddi bir yenilgiye uğraması ve bu yenilginin akabinde
Ruslar karşısında.
Ruslar karşısında Rusların Ermenileri de yanlarına alarak karşı saldırıya geçmeleri. Şimdi Ermenileri yanlarına alarak da iki kastımız var. Birincisi, Ermeniler bazı Ermeni gönüllüler Rus ordusuna bizzat katıldılar. Ermeni gönüllü birlikleri oluşturuldu. Bunlar sınır bölgesine konuşlandırıldı ve karşı harekatta kullanıldı. İki, Osmanlı İmparatorluğu'nun çeşitli bölgelerinde yaşayan Ermeniler de isyanlar çıkararak, işte Osmanlı ordusunun lojistik hatlarını vurarak Osmanlı ordusuna daha fazla zarar vermeyi amaçladılar. Dolayısıyla iki yönlü, hem içeriden hem dışarıdan bir Ermeni saldırısına maruz kaldı Osmanlı Devleti Doğu
Yıl
Anadolu'da.
1915
15.
ve o esnada Osmanlı Devleti kaç cephede
Kaç
savaşıyor?
cephede savaşıyor? Aynen öyle. Orta Doğu'da işte Çanakkale'de zaten tarihler birbirini takip ediyor gördüğünüz gibi. Birçok cephede savaşıyorlar. Dahası şu da var tabii. Van'ın düşüşü. Van, Doğu Anadolu'nun en önemli merkezlerinden bir tanesi ve Rus karşı saldırısının ilk hedeflerinden biri. Van şehri içinde yaşayan Ermenilerin Rus ordusunu desteklemesiyle düşüyor. Ve Van'ın düşüşü Nisan 1915'te artık Osmanlı İmparatorluğu idarecilerini daha radikal kararlar almaya sevk ediyor. Bunun başında 24 Nisan geliyor. 24 Nisan çoğunlukla yanlış bilinir. Tehcirin başlangıç tarihi değildir. 24 Nisan İstanbul'da, özellikle İstanbul'daki Ermeni devrimci örgütlerinin lider kadrosunun tutuklandığı tarihtir. Bu
Yani
lider kadrosu
Taşnak, evet.
Taşnak, Hınçak ve Ramga var gibi
Evet.
partilerin. Bunlar tutuklanırlar ve Ayaş ve Çankırı'daki merkezlere gönderilirler yargılanmak için. Tutuklamaya hukuki meşruiyet kazandıran şey de bunun Osmanlı Ceza Kanunu ile yapılmasıdır. Yani hukuka uygun tutuklamalardır. Devlete karşı suç işledikleri için tutuklanmışlardır. Bunlardan bir kısmının masum olduğu anlaşılmış ve geri dönmesine izin verilmiştir. Bir kısmının daha az zararlı faaliyetlerde bulunduğu tespit edilmiş ve imparatorluğun Ermenilerin çoğunlukta yaşamadığı bölgelerinde iskan edilmesine izin verilmiştir. Dolayısıyla bunlar öldürülmüş, tamamıyla ortadan kaldırılmış da değildir. Elbette yol üzerinde sevk sırasında ölenler ve öldürülenler de olmuştur ama imparatorluk idarecilerinin 24 Nisan'da aldığı karar bir soykırım kararı değildir. Tehcir kararı ise yaklaşık bir ay sonra Mayıs sonunda gelir. Ve Mayıs
bu önemli
sonunda,
bir ayrıntı. Tabii, 24 Nisan İstanbul'daki idarecilerinin tutuklanma
aynen
tarihi.
Aynen öyle, aynen evet. Öyle. Ve Mayıs sonunda çıkarılan geçici bir kanunla, bu da çok önemli. Bakın, Osmanlı İmparatorluğu bir kalıcı tehcir kanunu çıkarmıyor. Bu bir kanunun muvakkattır, geçici kanundur. Bu geçici kanunla Ermeni tehciri, Ermeni vatandaşlarının tehciri başlıyor. Bakın, tehcir ile sınır dışı
kanunun
etme
gerekçesi
arasında...
hakkında bilgi var mı hocam?
Tabii ki var. Bu devlete karşı işlenen suçlar, ordunun güvenliğinin sağlanması ve ordunun harekatını, sefer sırasında ordunun harekatını engelleyenlerin, düzgün ilerlemesini engelleyenlerin engellerinin ortadan kaldırılmasıdır. Yani kasıt unsurunda hiçbir şekilde imha, ortadan kaldırma gibi bir ifade kesinlikle yoktur. Gerekçe tamamen askeridir.
Ve güneye doğru.
Güneye doğru, imparatorluğun içinde, bakın bu da çok önemli. Bu bir sınır dışı etme olayı değildir. İmparatorluğun bir bölgesinden, cephelerden mümkün mertebe uzak başka bir bölgeye nakledilmesidir tehcir olayı. Dolayısıyla imparatorluk sınırları içinde kalmıştır tehcir.
Yani Osmanlı'nın bir şehrinden, bir bölgesinden,
başka bir bölgeye nakletmek. Tabii ki Birinci Dünya Savaşı şartlarında bu tehcirin düzenli, istenen şekilde düzenli yürütülmesi mümkün olmamıştır. Hem güvenlik yeterince sağlanamamıştır, hem iaşe yeterince sağlanamamıştır, hem de vardıkları noktada iskan imkanları yeterince sağlanamamıştır. Ancak bunu Osmanlı idaresinin Ermenileri yok edecek organize bir planı şeklinde okumaktan ziyade organizasyonsuzluğu, savaş nedeniyle yeterince organize olamaması
günün
şeklinde okumak kesinlikle çok daha doğru olacaktır diye düşünüyorum.
Şimdi hocam, tespitinize gelelim. Bir durumun soykırım olarak adlandırılabilmesi için iki tane fiil olması gerektiğini yazıyorsunuz kitabınızda. Biri bir kasıt olması gerekiyor.
Evet.
Buyurun, siz devam edin.
Şöyle, şu ana kadar anlattığımız kısımlar tarihsel kısımlar ama soykırım dediğiniz suç hukuki bir suç. Dolayısıyla bir olayı soykırım olarak nitelendirebilmeniz için bir hukuki metne ihtiyacınız var. Bu metinde 1948 Birleşmiş Milletler Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi. Bu sözleşmenin ikinci maddesi çok açık bir biçimde soykırım tanımını yapar. Bu tanımda bir takım fiiller vardır. İşte bir grubun, ki o grup tanımlanır, ırksal, etnik, dini bir gruptur bu. Bu grubun öldürülmesi, fiziksel varlığının ortadan kaldırılacağı şekilde yaşam şartlarının değiştirilmesi, işte gruba mensup çocukların başka bir gruba aktarılması, doğumların önlenmesi gibi fiilleri içerir. Ama bu fiillerin soykırım olarak adlandırılabilmesi için iki önemli nokta vardır. Bunlardan birincisi kasıttır. İşlenen fiillerin o grubu yok etme kastıyla işlenmesi gerekir. İkinci unsur saik ya da motif diye bilinir. Bu da bir grubu sırf o gruba mensup oldukları için ortadan kaldırma düşüncesidir. Dolayısıyla bizim 1915 olaylarının soykırım olarak adlandırılıp adlandırılmayacağı noktasında bakacağımız şey, bir, Osmanlılarda Ermenilere yönelik ırksal bir nefret var mı? Yani onları sırf Ermeni oldukları için ortadan kaldırmaya yönelik bir ırksal nefret var mı? İkincisi, 1915 tehciri Ermenileri yok etmek kastıyla mı yapılmış? Sorular bunlar. Bu sorulara olumlu cevap verirseniz soykırım dersiniz, olumsuz cevap verirseniz hukuken bu soykırım değildir. Şimdi elimizdeki tarihsel verilere, arşiv belgelerine baktığımızda şunu görüyoruz. Birincisi, Osmanlılarda ırksal bir nefreti varlığını ispat etmek mümkün değil.
Hocam, az önce söylediğiniz kriterleri diasporanın bizzat kendisi de kabul ediyor mu?
Tabii ki. Kabul etmek zorunda zaten. Çünkü bu sözleşme çok açık ve nettir. Ve bir olayın soykırım olarak kabul edilip edilmeyeceği sadece ve sadece bu sözleşmeyle belirlenir. Onun dışında siz soykırım olarak nitelendirseniz bile bunun hiçbir hukuki geçerliliği yoktur.
Şu halde diasporanın iddiası bu kriterlere göre, bu ölçütlere göre evet, hepsi gerçekleşmiştir.
Evet,
ve biz bir soykırıma uğradık iddiasında.
Evet,
dayanakları neler hocam?
Diasporanın dayanakları aslında çok çeşitli ama bu dayanakların sıhhiyeti konusunda ciddi sorunlar var. Genellikle bu kaynaklar ya fabrike edilmiş sahte olan kaynaklar ki çoğunun sahteliği kanıtlandı. Örneğin Talat Paşa'ya atfedilen telgraflar işte soykırım emrinin verildiğine dair veya işte Hans Morgenthau'nun anılarının yaveri bir Ermeni tarafından kaleme alındığı gibi artık fabrike edilmiş olduğu kanıtlanmış metinler var. Onun dışında tabii ölen ve öldürülen Ermenilerin sayısının yüksekliği önemli bir kanıt olarak düşünülüyor diaspora tarafından. Bu sayının yüksek olduğu şüphe götürmez ölen ve öldürülen Ermenilerin. Ama kendi başına bu bilgi bir olayın soykırım olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği noktasında bize bir bilgi, bir veri sağlamaz. Bunun için dediğim iki unsurun yani kasıt ve saik unsurunun gerçekleşmesi gerekir.
Saik konusu net mi?
Saik konusunda şöyle, onların kafaları net, diasporanın kafası çok net. Osmanlılar'da Ermenilere dönük ırksal bir nefret olduğunu düşünüyorlar. Ancak bakın 1912 gibi geç bir tarihte Osmanlı İmparatorluğu'nun Dışişleri Bakanı bir Ermeni. Gabriel Naradonpian
i̇şte
efendi.
Nasıl oluyor hocam? 5 senenin içerisinde mi ırksal nefret?
İşte bu mümkün değil. Bu mümkün değil. Yani Osmanlılar'da bakın 1917 yılında yani daha henüz İttihat Terakki Cemiyeti iktidardayken 522 tane Ermeni Osmanlı bürokrasisinde ve diplomasisinde görev yapıyor. Hani bunu Nazi soykırımına, Yahudilere uygulanan soykırımla mukayese ettiğinizde şunu görüyorsunuz. Nazi idaresi altında görev yapan Yahudi bürokrat ve diplomatlar.
Var, orada mümkün da Auschwitz var.
Yani
evet.
Mümkün değil böyle bir şey. Dolayısıyla hani baktığınızda Osmanlılarda bir ırksal nefret olduğunu iddia etmek çok güç. Elbette münferit olarak Ermenilerden nefret eden şahıslar ve bunların yazdıkları anıları vesaire olabilir. Ama sistemli, organize ve o toplumu ortadan kaldıracak bir şiddete dönüşen nefretten söz etmek mümkün değil. Dolayısıyla saik kısmını bir tarafa bırakalım. Kasıt kısmına geldiğimizde bu çok önemli. Yani acaba tehcir yok etme kastıyla mı yapıldı? Bakın tehcir için çıkarılan tek bir kanun yok. Tehcir sırasında çıkarılan bir sürü kararname var. Bu kararnamelerin metinlerini incelediğinizde şunu görüyorsunuz. İdareciler Ermenilerin güvenliğinin sağlanması konusunda onlarca emir veriyor tehcir edilen Ermenilerin. Bunların mallarına el konulmaması, bunların mallarının düzenli olarak kaydedilmesi konusunda kararnameler var. Envali Metruke Komisyonu'nun kurulması gibi. Veya bunlar iskan edilmelerine dair, işte iskan edildikten sonra ekonomik yaşama katılacak araçların onlara sağlanmasına dair kararnameler var. Dolayısıyla burada kastın yok etme değil, bir yeniden iskan olduğunu görüyoruz. Ve bu çok masraflı da bir iş.
Tabii devletin Osmanlı güvenliği için de yapılıyor.
Aynen evet öyle. Yani temel gerekçe bu zaten. Temel gerekçe doğudaki Rus işgalinde bu işgalde dahilleri olduğu gerekçesiyle Ermenilerin tehcir edildiğini görüyoruz. Yani bir askeri gerekçe var burada. Bir güvenlik gerekçesi var. Savaş şartları altında. Bakın hemen bir başka örnek. 1942'de Amerika Birleşik Devletleri de Japon asıllı Amerikalıları tehcir etti.
Ve orta bölgelere
tehcir etti ve bir Japon asıllı Amerikalı itiraz etti. Fred Korematsu yüksek mahkemeye başvurdu. Yüksek mahkeme hayır dedi. Tehcire gideceksin. Çünkü ortada bir tehdit var. Bakın bu tehdit Amerika için henüz gerçekleşmemiş bir tehditti. Pearl Harbor Amerika anakarasının çok uzağında bir saldırıydı. Tabii ve Amerikan anakarasına bir Japon saldırısı olmadığı halde bu tehcir gerçekleşti. Şimdi aynı gerekçeyi 1915 Anadolu'suna getirdiğinizde tehdit gerçek ve açık bir tehdit var. Dolayısıyla askeri saiklerle tehcir meşru görülmüştür. 1942'de de meşru görülmüştür. 1915'te de meşru olması doğaldır. Ama bu meşruiyet elbette Ermenilerin yaşadığı acı kayıpları göz ardı etmemizi de gerektirmez. O da işin başka bir boyutu.
Hocam o 11 Eylül saldırılarından sonra bir tehcirden değil ama belki bir tecritten dahi bahsetmek mümkün.
Mutlaka, mesela Amerika'da işte. Mutlaka. Yani devletler kendi güvenliklerinin sağlanması için bu tür önlemlere başvururlar. Tarihte tehcir sadece 1915 tehciri değil, bir sürü tehcir örneği var.
Roma döneminde zaten Ermeniler ilk
tehcir. Kesinlikle yani Türk orduları ilk kez Anadolu'ya geldiklerinde birçok Ermeni tarihçiyi görüyoruz. Selçuklulardan bir kurtarıcı gibi bahseden. Urfalı Mateos bunlardan bir tanesi. Dolayısıyla dediğiniz çok doğru. Ermeniler de başka milletlerde tarihin farklı dönemlerinde tehcire, Türkler de tarihin farklı dönemlerinde tehcire maruz kaldılar.
Örneğin Todor Živkov döneminde daha yakın tarihte Bulgaristan'dan. Kesinlikle. Değil mi hocam?
O bir tehcir bile değil, o bir deportasyon yani evet. Bir sınır dışı etme söz konusu. Burada imparatorluğun bir bölgesinden başka bir bölgeye nakil söz konusu.
Şimdi hocam ben burada son olarak zamanımız daralıyor ama şunu da merak ediyorum. 1918 Mondros imzalanıyor, ardından 23, daha sonra Lozan. Bu meselenin Ermeni diasporasının biz soykırıma uğradık şeklindeki kamuoyu oluşturma ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni cezalandırma istekleri, arzularının tarihi nedir?
Açıkçası bu tarih çok eskiye gidiyor. Yani neredeyse 1920'lerin ortalarından itibaren diaspora soykırım meselesini gündeme getirmeye başlıyor. 1920'lerde yeni yeni kendi varlığını oluşturmaya başladığı için sesi bu kadar güçlü değil. Ama kırılma noktası 1965. Yani 1915 olaylarının 50. yılı. Burada hem Erivan'da muazzam bir gösteri düzenleniyor ve ilginçtir, Sovyetler Birliği buna cevaz veriyor. Normalde bu tür büyük gösterilere asla izin vermez. Ama Türkiye'nin Batı bloğuna dahil olması Sovyetler Birliği'ni de teşvik ediyor. İkincisi, ilk kez bir parlamento soykırımı tanıyor Uruguay parlamentosu Latin Amerika'da. O da Ermeni diasporası yoğun bir şekilde faaliyet gösterdiği için Uruguay'da. Ve böylelikle 65 sonrasından itibaren faaliyetler artıyor. Biliyorsunuz 73'te teröre de başvuruyor bazı üyeleri Ermeni diasporası.
Asala'nın katliamları
var. Asala katliamları var ama terörün bir süre sonra istedikleri sonucu vermek yerine aksi bir sonuç doğurduğunu görünce terörü bırakıp tamamen parlamentolarda ve uluslararası kamuoyunda soykırımın tanınması girişimlerini artırarak sürdürüyorlar.
Buradan Kaçaz Nuni'yi de bir göndermede bulunalım. Evet, buyurun
evet,
hocam.
Mutlaka. Hoannes Kaçaz Nuni, Ermenistan Demokratik Cumhuriyeti'nin 1918'de ilk başbakanının açıklamaları var. Şudur, Ermenilerin Birinci Dünya Savaşı'na savaşan olarak katıldıklarını söylüyor. Yani Ermenilerin savaşın taraflarından biri olduğunu çok açık bir dille dile getiriyor. Ve tabii ki bu da Osmanlı İmparatorluğu'nun tehcir kararının arkasında yatan askeri gerekçeyi anlamamızda çok önemli bir veri. Bizzat Demokratik Ermenistan Cumhuriyeti'nin başbakanıdır bunu söyleyen. Sadece o da değil, Bogos Nubar Paşa, Avrupa'daki Ermeni Ulusal Delegasyonu'nun başı, bizzat Fransa Dışişleri Bakanı'na yazdığı bir mektupta Birinci Dünya Savaşı'nda biz sizin yanınızda savaştık, şimdi bizim taleplerimizi yerine getirin şeklinde mealen böyle çevrilebilecek bir mektubu var. Dolayısıyla Ermeniler Birinci Dünya Savaşı'nın en azından bir kısmı Birinci Dünya Savaşı'nda savaşan statüsündedir. Osmanlı İmparatorluğu'na karşı savaşmışlardır ve tehcirin arkasında yatan saik gerekçe bir yok etme, bir ortadan kaldırma, ırksal bir nefrete dayalı şiddet değil, Osmanlı İmparatorluğu'nun güvenliğini sağlamaktır.
Şimdi biraz daha pragmatik olmak gerekirse Ermenistan Cumhuriyeti'nin devletinin durumu ortada hocam. Milli geliri, üretimde şusu busu hepsi ortada. Ve diasporanın Türkiye-Ermenistan ilişkilerine büyük zarar verdiği de ortada. Evet. Aralarında böyle bir artık bu konunun kapanması gerekir, iyi ilişkilere geçilmesi gerekir şeklinde Türkiye'nin yaklaşımını paylaşan kimse yok.
Şöyle, aslında Ermenistan hükümetiyle biliyorsunuz 2009 protokollerine geldiğimizde uzlaşma noktasında ciddi adımlar atmıştık. Özellikle soykırım meselesi çok fazla tartışılmamıştı ama güncel Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin gelişmesi için bir takım adımlar atılmıştı ama bu gerçekleşmedi. Hala daha hem Ermenistan'da hem Ermeni diasporasında soykırım takıntısı maalesef devam ediyor ve bu şöyle anlaşılır, onların kimliklerinin bir parçasına dönüşmüş durumda. Yani ilkokuldan itibaren soykırımla başlayıp bütün eğitim sistemleri boyunca soykırım devam ediyor. Dolayısıyla da bunun kısa vadede değişmesi pek mümkün değil. Ama Ermenistan içinde de, diaspora içinde de artık geleceğe bakılması gerektiğini ve Ermenistan'ın geleceği için Türkiye ile ilişkilerini geliştirmesinin çok önemli olduğu noktasında fikirler beyan edilmeye başlandı. Yani yavaş yavaş bir çatlak oluşmaya başladı diasporanın özellikle içinde ve geçmişe saplanıp kalmaktansa geleceğe bakmak, Ermenistan'ın refahı için çalışmanın önemli olduğu yönünde düşünceler ortaya çıktı. Bu da nispeten iyimser bir gelişme diyebiliriz.
Son soru Almanya'dan dinleyicimizin. Şöyle yazmış değerli dinleyicimiz: konuyu biliyoruz ancak bu konu doğru bir şekilde aktarılmadığı için giderek daha da büyüyeceğe benziyor. Yavaş yavaş her ülke bunu tanımaya başladı. Bütün dünya tanırsa soykırım denen soykırımı, bizim halimiz ne olur? Tazminat talepleriyle nasıl başa çıkılır demiş hocam.
Şimdi parlamentoların aldığı tanıma kararlarının hiçbir hukuki geçerliliği yoktur. Parlamentolar istedikleri kararı alabilirler. Ancak 194 ülke var diyelim. Bunun 193'ü, Türkiye dışındaki hepsi soykırımı tanısın. Bunun Türkiye üzerinde hiçbir hukuki etkisi olmaz. Çünkü bizzat Avrupa Birliği'nin mahkemesi olan Avrupa Adalet Divanı'nın İlk başvuru mahkemesinin 2003 yılında aldığı bir karar vardır. Avrupa Parlamentosu'nun 1987 kararına atfen aldığı bir karar vardır. Der ki bu parlamento kararı siyasi bir karardır. Hukuki hiçbir bağlayıcılığı yoktur. Dolayısıyla istenildiği an değiştirilebilir veya ortadan kaldırılabilir. Bu bütün parlamento kararlarına uygulanabilir. Dolayısıyla parlamento kararlarıyla tazminat talebi ve benzeri herhangi bir talepte bulunmaları mümkün değil hukuken.
Yani burada Almanya'nın İsrail'e ödediği tazminat gibi bir duruma gelinmesi mümkün hiçbir değil. Şekilde...
Bir şekilde mümkün olabilir. Sözleşmenin 6. maddesine göre eğer Türkiye bir mahkeme kurar, kendi içinde bir mahkeme kurar ve 1915 soykırımını tanırsa, kendisi tanırsa olabilir. 2. Türkiye ve başka başvuranlar olursa bir uluslararası mahkemenin bu konuda alacağı kararı kabul edeceğini deklare ederse, o mahkeme inceler konuyu ve böyle bir karar alırsa, o zaman bunun hukuki sonuçları olur. Ama her ikisinin de ne kısa vadede, ne orta vadede, ne de uzun vadede gerçekleşeceğini ben şahsen düşünmüyorum.
Yani dinleyicilerimiz ferah olsunlar. Burada top bizde diyorsunuz hocam.
Öyle. Türkiye özellikle 2005'teki açılımıyla, yani Ortak Tarihçiler Komisyonu kurulması yönündeki açılımıyla arşivleri açarak ve geçen seneki taziye mesajıyla, ki bu yıl da tekrarlandı, Türkiye artık inisiyatifi ele aldı. Yani ben bunu açıkça söyleyebilirim. Bu konuda oldukça proaktif bir politika izlenmeye başlandı. Yani o defansif politikadan vazgeçildi ve daha proaktif, daha yapıcı politikalar izlenmeye başlandı. Ki ben bunun son derece olumlu olduğu ve devam etmesi gerektiği kanaatindeyim.
TOB Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Mustafa Serdar Palabıyık. Hocam çok teşekkür ederim, ağzınıza sağlık.
Ben teşekkür ederim, sağ olun.
Değerli dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nda İz Düşün programındasınız.
Gündemin gölgesinde kalan konuları iz düşümde ele alıyoruz. Gelişmeler hakkında doğru ve kapsamlı bilgilenmek istiyorsanız iz düşümde buluşalım. İz düşüm her cuma 14.05-14.55 saatleri arasında canlı yayında radyonuzda.
Değerli dinleyicilerimiz, devam ediyoruz. Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi Güvenlik Politikaları Araştırmacısı Sayın Metin Gürcan bizlerle birlikte. Sayın Gürcan, hoş geldiniz, merhabalar.
Hoş bulduk Sayın Hocam.
Şimdi bu 1915 yılı ne kadar ilginç bir yıl.
Evet.
Sayın Gürcan, Profesör Doktor Refik Turan hocamız vardır. Bazen 50 sene tarihte hiçbir şey olmaz. Bazen bir sene içerisinde 50 seneye sığacak olay gerçekleşir. O 1915'te öyle galiba.
Aynen hocam. 1915 şu anda 100. yılını idrak ediyoruz diyeyim. Gerçekten tarihin hızlı aktığı yıllardan bir tanesi. Hem Türkiye, o dönem Osmanlı İmparatorluğu ve çevresi, hem de küresel anlamda bir büyük dünya savaşı, Osmanlı'nın iç karışıklıkları onunla birlikte. Yani çok hızlı, tarihin hızlı aktığı bir yıl oldu diyebiliriz.
Evet, şimdi ben size başlıkları vereceğim ve çekileceğim. Bu mesele Çanakkale son derece çok önemli bir konu.
Evet hocam.
İttihat ve Terakki, Liman von Sanders, Mustafa Kemal Atatürk Paşa,
evet,
ve Çanakkale'ye saldıran Anzaklar, İngilizler.
Evet hocam.
Şimdi buradan bir giriş yapalım.
Şimdi hocam,
İlk 30 saat, son 30 saat.
Şimdi benim
tezim... Liman von Sanders'in neler yapmaya çalıştığını daha önceki programlarımızda
biraz anlatmıştık. Evet hocam.
Buyurun.
Şimdi benim temel tezim şu hocam. Burada Çanakkale Savaşı işte 1915 yılının Ocak ayından itibaren başlamış. Yine 1916 yılının Ocak başına kadar yaklaşık bir senelik bir süreçte, aktif savaşın ise yaklaşık 9 ay olduğu bir süreci konuşuyoruz. Benim herkese ilginç gelen tezim şu: bu kara savaşlarının başladığı tarih olan 25 Nisan 1915 Pazar sabahı saat 5'ten 26 Nisan 1915 Pazartesi sabahı saat 11'e kadar ki yaklaşık ilk 30 saatin, kara savaşlarının ilk 30 saatinin terazinin bir kefesine koysak bu 30 saati, bir de geriye kalan 9 ayın tamamının terazinin diğer kefesine koysak, hani zamansal açıdan bir kefede 30 saat var, diğer tarafta 9 ay var. 9 ay ağır gelir diye düşünürüz savaşın genelini düşündüğümüzde. Ama benim iddiam odur ki bu aslında ilk 30 saat çok daha önemlidir. Ve savaşın kaderini tayin eden, bu burası çok önemli, aslında bu ilk 30 saattir. Kara savaşlarının başladığı tarih. Biz 18 Mart'ı kutlarız genelde. Evet. 18 Mart 1915'tir bizim. Öncesinde Çanakkale şehitleri. Mütakiben şu anda biliyorsunuz, malumlarınız, şehitleri anma günü olarak 18 Mart'lar kutlanıyor, idrak ediliyor. Veya benim aslında kanaatim odur ki aslında bu senede o yavaş yavaş idrak edilmeye başlandı bence. Yani 24-25 Nisan dönemi, bu kara savaşlarının başladığı dönem, işte bu ilk 30 saatin, özellikle 25 Nisan ve 26 Nisan dönemindeki ilk 30 saatin daha bir yakından tanınması gerektiğini, orada o ilk 30 saatte mücadele veren değerli isimsiz kahramanların, komuta heyetinin, askerlerimizin daha yakından tanınması gerektiğini ben düşünüyorum. Zaten bugünkü programımızın konusu da bu ilk 30 saati konuşmak.
Evet, 30 saate ilişkin çözümlemelerinize başlayalım.
Evet. Şimdi hocam, Çanakkale'de ilk biliyorsunuz 18 Mart deniz savaşları. Deniz savaşlarına baktığımız zaman 1915-18 Mart'ında Osmanlı ordusunun net bir zaferini görüyoruz deniz savaşlarında. Zaten o yüzden bir zafer olarak kutluyoruz. Osmanlı tarafında yaklaşık 80 civarı şehidimiz var. Buna karşılık müttefikler tarafında 1000'e yakın askeri ölmüş. Müttefik donanmasının 1 bölü 3'ü neredeyse savaş dışı kalmış. Biliyorsunuz büyük zırhlılar var. Ocean Buoyet gibi batırılanlar. 18 Mart deniz zaferinden sonra İngiliz müttefik komutanlığı bu işi sadece deniz yoluyla yapamayacağını anladıktan sonra büyük bir kara harekatı hazırlığına girişiyor. Burada çok önemli bir şey, 18 Mart'tan sonra kronolojik gidersek 25 Nisan'a kadarki olan süreçte gerçekten o dönemde bu boğazlardan sorumlu olan Osmanlı ordusunun da 5. Ordu adını alıyor mütakiben. Çok ciddi bir hazırlık içerisinde olduğunu görüyoruz. Ve çok güzel o aradaki dönemi askeri etkinlik açısından değerlendiriyorlar. Burada şey çok önemli, kısaca müsaadenizle hemen biraz teknik bir bilgi olacak ama olayı net anlamak açısından bence önemli. Ne yapıyor 18 Mart'la 25 Nisan arası Osmanlı ordusu?
Hangi hazırlıkları?
Evet, hangi hazırlıkları yapıyor? İlk başta bu deniz harplerinden çok ciddi alınan dersler çıkartıyor ki askeri harekat açısından bunlar çok önemlidir. Mesela özellikle Osmanlı topçusunun etkinliği çok önemlidir Çanakkale Savaşı'ndaki zaferin, yani sonucun zaferle neticelenmesinde. Topçu birlikleri, seyyar tabyalar ve sabit tabyalar tekrar reorganize ediliyor. Birliklerden yeniden teşkilatlanmalar görüyoruz birliklerde. Burada şey çok önemli. Şimdi özellikle iki ekol burada savunmada ön plana çıkıyor. Bir tanesi Liman von Sanders'in önerdiği Alman ekolü. Bir de bizim Türk ekolü. Yine kronolojik gidersek, şimdi kabaca şöyle söyleyebiliriz. Osmanlı ordusu 5. ordu sorumlu Çanakkale'den. Bu 5. ordu güneyde Balıkesir Akçay'dan, kuzeyde Saros Körfezi'ne kadar ki 150 kilometrelik hattan sorumlu. 5. Ordu'nun başına 26 Mart tarihinde Liman von Sanders geliyor. 26 Mart tarihinde, yani kara savaşlarının başlangıcından bir ay önce. 5. Ordu'nun iki önemli kol ordusu var. Bunlardan bir tanesi 3. Kol Ordu, kuzeyden sorumlu. Başında Esat Paşa var. 3. Kol Ordu'nun Gelibolu Yarımadası'ndan sorumlu iki tümeni var. Bunlardan birincisi 9. Tümen. Diğeri ise Mustafa Kemal'in başında olduğu İhtiyat Tümeni 3. Kol Ordu'nun 19. Tümen. 9. Tümen Komutanı Albay Halil Sami Bey, 19. Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal. Daha aşağıda ise, güneyde ise Alman Weber Paşa Komutası'nda 15. Kol Ordu var. Şimdi Çanakkale Savaşları'nda bu ilk 30 saatte bu Gelibolu Yarımadası'ndan sorumlu olan 9. Tümen ve 19. Tümen'in kahramanlıklarını konuşacağız. Şimdi bu Alman ekolü savunmada şunu istiyor.
Evet, ardından evet. Bizim ekolümüzü de eklerseniz.
Aynen,
evet,
aynen.
Evet,
Liman von Sanders'in meşhur bu 26 Mart'ta Çanakkale'ye gelip 5. Ordu Komutanlığı'nı aldıktan sonraki cephe şeyinde, tetkik gezisinde, keşif gezisinde aslında yukarıda 3. Kol Ordu'nun uyguladığı savunma biçimi Osmanlı'nın kıyılarda güçlü kalmak ve mümkün olduğu kadar düşmanı kıyıdan karaya çıkartmamak. Eğer düşman kıyıdan karaya çıkarsa da kıyıda güçlü birlikler tutarak onu birlik ivedilikle denize atmak üzerine kurulu bir savunma tertibi mekanizması var. Liman von Sanders buna karşı çıkıyor. Oynak savunma tabir ettiğimiz, kıyıda mümkün olduğu kadar az birlik tutmak, hatta gözetleme postaları kadar küçük birlikler tutup asıl ihtiyatları geride tertipleyip kıyıda nereye çıkarma yapılacaksa, düşman nereye çıkarma yapacaksa o çıkarma yapılacak yerleri büyük güçlü birliklerle denize düşmanı dökmeyi planlıyor. Bu iki ekol tabii çarpışıyor ama en sonunda Liman von Sanders'in bahsettiğimiz o Almanların meşhur savunma ekolü kabul ediliyor.
Burada Esat Paşa'da zannediyorum Liman von Sanders'e çok fazla direnemiyor.
Direnemiyor. İşte bu halen daha tartışmadır. Evet. Şimdi burada önemli olan şey şu: Alman askeri taktiği, tekniği açısından doğru bir yöntem olabilir ama yani şöyle yorumlar da var literatürde. Bunu da söylemekte fayda var. İşte aslında mesela burada İsmet Görgülü Hoca'nın adını almak lazım. Çanakkale istenseydi bir günde biterdi diyor. Çünkü doğru, 25 Nisan, 26 Nisan birazdan konuşmaya başlayacağımız 30 saatte eğer Osmanlı Genelkurmayı, ki Atatürk o dönemde 19. Tümen Komutanı olarak bunu defaatle kendisi hem şifahi olarak sözlü hem de mesajlarında, harp ceridelerinde bunların hepsi vardır, incelendiğinde görülür. Yani kıyıda mümkün olduğu kadar güçlü durup düşmanı çıkartmamak, eğer düşman kıyıya çıkarsa, kıyı başını tutarsa, tutmasına imkan vermeden güçlü taarruzlarla düşmanı denize atmak üzerine kurulu olan Türk ekolünün savunması gerektiğini söylüyordu. Burada önemli olan şey şu, yani Liman von Sanders niye bunu yaptı, niye bu savunma sistemini tercih etti dersek, savaşın 9 ay uzaması, yaklaşık bir 300-350 bin kadar bir müttefik gücünün Çanakkale'de 9 ay boyunca tutulması, kıta Avrupa'sındaki mücadeleler, Afrika'daki mücadeleler açısından Almanların çok ciddi anlamda müttefiklere karşı ellerini rahatlatmış oldu. Yani aslında Alman ekolü burada Çanakkale'de mümkün olduğu kadar azami müttefik, yani İngilizlerin başını çektiği müttefik gücünü tespit etmeye, tutmaya esas almıştı. Bu anlamda da başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi
çıkartma başlıyor ve evet. ilk kurşun atıldı.
Evet. Şimdi burada hocam şey çok önemli. Çıkartma, işte Türk ekolü bunu savunurken savunmada, yani kıyılarda mümkün olduğu kadar güçlü duralım ve düşmanın asla denizden çıkmasına izin vermeyelim ekolü. Burada aslında kabaca çıkartma bölgelerini biliyorlardı veya tahmin ediyorlardı ve bunlar çok doğru ve isabetli tahminlerdi. Örneğin Mustafa Kemal 19. Tümen Komutanı olarak, tabii burada şeyi de söylemek lazım. Mustafa Kemal mesela, çoğu insan bunu bilmez, 11-12 Balkan Savaşları'nda asıl görevli olduğu yer Çanakkale bölgesi ve Gelibolu Yarımadası'dır. Yani burayı
tanıyor,
hani, tabii bölgeyi çok iyi. Hem de yani bırakın sadece bölge şeklinde değil, oradaki her bir ağacın, her bir kayanın, belki her bir dere yatağının, her bir tepenin askeri anlamda teker teker gezmiş. Çok iyi araziyi çok iyi etüt etmiş olduğunu görüyoruz. Bu meşhur 25 Nisan çıkartması öncesinde Mustafa Kemal'in bahsettiği iki önemli çıkartması çıkarma bölgesi yani Seddülbahir bölgesi, Arıburnu bölgesi düşmanın buralara çıkarma için yoğunlaşacağını söylüyorlar. Yani konuşuyorlar ve asıl buralarda güçlü olunması gerektiğini söylüyorlar. Ama Liman von Sanders'in genel tutumu şu, yani gerekçesi. Hayır, buralardan genelde Gallipoli Yarımadası'na yönelik bir çıkarma olmaz. Ya kuzeyde Saros'ta veya kendisinin bulunduğu Bolayır bölgesinde bir çıkartma olabilir. Bu nedenle 150 kilometrelik hatta nerede çıkarma olacağı belli olmayacağı için biz mümkün olduğu kadar geride ihtiyatları güçlü tutalım tarzında.
Esat Paşa da ona katılıyor Sayın Gülcan.
Esat Paşa aslında biraz ortada kalıyor diyelim hocam. Esat Paşa direnemiyor Liman von Sanders'e. Esat Paşa'nın da özelliği şudur. Çoğu insan onu bilmez. Esat Paşa aslında tam bir baba yani şefkatli. Aynı zamanda Harp Akademisi'nden bu Mustafa Kemal'in de aralarında bulunduğu, Atatürk'ün de aralarında bulunduğu yaklaşık Çanakkale cephesinde göre yapan 30 kurmay subayın hocası. Ama Atatürk onu mesela anılarında bahseder. Biraz mülayim, babacan evet. Ve şefkatli şeyi. Yani aslında öğrencileriyle Alman kurmay heyeti arasında kalmış, pek de sesini çıkaramamış bir babacan komutan figürü olarak onu canlandırabiliriz. Ama özellikle bu şeyden sonra yani kara savaşları başladıktan sonra hakkını da vermek lazım. Özellikle vermiş olduğu emirlerle Atatürk'ün başını çektiği Türk ekolünün gerçekleşebilmesi için çok ciddi inisiyatif tanımıştır. Şimdi şeye gelirsek, ilk 30 saati ne oldu? 25 Nisan 1915 Pazar günü sabah saat 5 civarında biz müttefik donanmasının düşmanın 3 önemli yerde çıkarma yaptığını görüyoruz. Bunlardan birincisi asıl çıkarma noktası olan Seddülbahir. Bu 26. Alay, bu az önce bahsettiğim Gallipoli Yarımadası'nın savunmasından sorumlu 9. Tümen'in 26. Alayı. Ben burada uygun görürseniz isimlerini de vermek istiyorum lütfen komutanların. Buyurun. Çünkü bunlar tabii çoğunlukla bilinmiyorlar. 26. Alay Komutanı Yarbay Hafız Kadri Bey komutasında. 26. Alayımız bu Seddülbahir bölgesindeki savunmadan sorumlu. Yine 27. Alay Arıburnu bölgesinde ikinci çıkarma, meşhur Anzakların çıkarma yaptığı yer. 27. Alay Komutanı ise bu çıkarmadan yani bu bölgenin savunmasından sorumlu. Şevki Bey ve yine onun hemen gerisinde 19. Tümen'de Mustafa Kemal Atatürk'ü görüyoruz. Kumkale bölgesinde 3. çıkarma var fakat Fransızların yaptığı bu tali bir çıkarma. Çok ciddi, harbin ilk 30 saatine etkili değil. Bütün mücadele bu 26. Alay Seddülbahir bölgesindeki çıkarma ve 27. Alay Arıburnu bölgesindeki çıkarmada oluyor. Şimdi bu Seddülbahir bölgesindeki çıkarmadan başlarsak, asıl çıkarma bölgesi burası zaten. İngilizlerin, müttefiklerin önemli koylar var burada. Çıkarma bölgeleri olarak tesis edilen bu koylara yoğunlaştığını görüyoruz. Bunlardan bir tanesi Morto Koyu, diğeri Ertuğrul Koyu, Teke Koyu var, İkiz Koyu var, Zığındere bölgesi var. Buradaki harekatın temel hedefi hemen bu Seddülbahir'in arkasındaki Alçıtepe bölgesini ele geçirip oradan Kilitbahir Platosu deriz biz. Yani Çanakkale'ye gidenler bilir, Gallipoli Yarımadası'nın en yüksek bölümüdür Kilitbahir Platosu. Buranın kritikliği nereden kaynaklanıyor? Şayet buraya omuz atabilirlerse ve burayı ele geçirilebilirlerse müttefik ordusu Boğaz bölgesindeki savunmayı arkasından kuşatmış olacaklar. Bu sayede savunma komple çökecek.
Tabii da çöker.
Aynen, çok kritik bir bölge. Burada şey çok önemli. Yani az önce bahsetmiştik, Liman von Sanders'in planı uygulandığı için kıyıda çok az birlik var. Yani gözetleme postaları. Yani mesela bir örnek vereyim. Çok önemlidir. Beni de etkiler. Ertuğrul Koyun'daki Yahya Çavuş. Hani 10. bölüye bağlı. 40 tane askeriyle, takımıyla duruyor orada. Yani çok küçük birlikler. Hatta bazı koylarda 10-12'ye kadar asker sayısının düştüğünü görüyoruz biz. Yani bu şimdi şu çok önemli bir tespit. Yani ben de eski asker olduğum için yani tecrübelerimiz var. Özellikle çatışma bölgesinde biz şey deriz, başının üzerinden mermi geçmiş olmak deriz. O ayrı bir tecrübedir.
Kesinlikle.
Aynen öyle. Yani o merminin ıslık sesini duyduğunuz anda hayatınız değişebilir. Çok güzel bir söz. Benim çok hoşuma gider. Ve çok da hayatımda, tecrübelerimde yaşadığım bir olaydır. Muharebe sahasında cesaret ve korkaklık bulaşıcı ki hastalıktır. Gerçekten doğru. Yani bir askerin, bir komutanınızın tereddüt ettiğini gördüğünüz anda siz de tereddüt etmeye başlarsınız. geriye doğru ilk adım atıldığını gördüğünüz anda siz iki adım atarsınız. Siz iki adım attığınızda arkadaşınız onu görürse dört adım atar. Ve bu şekilde bireysel olan bir olay birden kitle psikolojisiyle birlikte
tifüs
kaçma.
Gibi yayılır diyorsunuz.
Aynen öyle.
Yani, evet.
Bulaşıcı ki hastalıktır. Ama tam tersine cesaret de aynı şekildedir. Yani siz düşmana karşı bir adım atan bir asker, eğer yanındaki komutanı iki adım, üç adım önündeyse onun daha önüne geçebilmek için bir şevkle atılır. Aslında bu tam budur. Yani bu ilk 30 saatteki bu askerleri iki önemli yönden ben rahmetle anmak gerektiğini düşünüyorum. Birincisi, yani orada kalabilmek, durabilmek. Yani şimdi Yahya Çavuş ve Ertuğrul Koyu örneğinden gidersek
yani
40 tane askerinizle birliktesiniz.
15.
Hocam
evet.
karşıdan çıkan dalga dalga gelen 40 askerin karşısında
2500. 2500.
Hocam 2500 kişilik bir tabur var karşıda. Şimdi siz düşünebiliyor musunuz? Şunu yapabilirlerdi. Zaten onların görevi de oydu. Sorumluluk bölgesinde bu taburun 2500, yani normal rasyonel insan aklı şunu söyler. 2500 kişi karşınızda filikalarla geliyorlar ve kıyıya çıkmaya başladılar. Hemen biliyorsunuz ki yaklaşık bir kilometre gerinizde işte bölük ihtiyatları var. Yani çok rahat bir şekilde geri çekilip ikinci bir savunma hattı, yani o gerideki bölük ihtiyatlarıyla birlikte daha güçlü birliklerle savunmaya geçebilirlerdi ki zaten Limon von Sanders'in şeyi de budur.
Nerede oydu?
Yani
evet.
Hemen kıyı başında tespit etmeyelim. Biraz içeri çekilip daha güçlü tespit mütakiben karşı taarruzlarla bu çıkan birlikleri denize dökelim tarzında. Bakın orada o çok kritik bir karar işte. Yani orada keşke bilebilsek. Bizim tabii İngilizler gibi değiliz biz bu konuda. Yazılı kültürümüz yok. Yani keşke o askerlerimiz günlüklerine yazabilseydi veya orada yazılı bir şeyler söyleyebilseydi. O da ilginç bir noktadır. Çanakkale Savaşı'nda Osmanlı askeri yaklaşık 300 bin civarı Osmanlı askeri var. Aktif görev yapan. Hocam okuma yazma oranı %10 civarı.
Evet.
Yani o keşke bilemiyoruz. Yani hangi karar nedeniyle...
4 dakikamız kaldı Sayın
evet,
Gürcan.
Hocam,
evet.
Onu bitirelim. Hangi karar nedeniyle orada kaldı? O işte asıl önemli olan mevzu. Yahya Çavuş ve ekibi 2500 kişi parçalarında
ayrılmıyorlar
hocam.
Yani Limon von Sanders'in
evet.
planına uymuyorlar.
Uymuyorlar hocam.
Ve oradalar.
Oradalar. Yani orada yani biz son nefesimize kadar buradayız. 12 saat kazandırıyorlar hocam. Ondan sonra mesela onların komutanları olan bu Seddülbahir'deki 26. alayın 3. tabur komutanı Mahmut Sabri Binbaşı. O kendi ihtiyatlarıyla oraya müdahale ediyor. O da hocam bir yaklaşık bir 12-13 saat kazandırıyor. Böylece birinci günde tespit edebiliyorlar. İlerlemelerine izin vermiyorlar düşman birliklerinin. Mütakiben yerine yani yerlerine gelen ihtiyatlarda 30 saat kazanıyor hocam. Bu sayede Osmanlı ordusu tekrar büyük ihtiyatlarını devreye sokup Çanakkale bölgesinde bu şey bölgesinde Gelibolu Yarımadası bölgesinde İngilizlerin, müttefiklerin 1. Alçıtepe, 2. Kilitbayır Platosu, ondan sonra Gelibolu Yarımadası'ndaki savunmayı çökertmek hedeflerini engelliyorlar. Bir takip dönemde de zaten savaş bir mevzi savaşına dönüşüyor biliyorsunuz. İlk 30 saatteki başarılardan sonra Mayıs ve Ağustos dönemlerinde çeşitli taarruzlar var karşılıklı olarak ama 1. Dünya Savaşı'nın klasiği.
Evet, Sayın Gürcan fakat bir asker olarak burada görüşünüzü merak ediyorum. Burada bir emre itaatsizlik söz konusu mu?
Burada ben onu söyledim. Ben inisiyatif alma olarak bunu değerlendiriyorum. Özellikle mesela Mustafa Kemal'in 19. Tümen Komutanı
evet.
olarak. Yani mesela orada şey çok önemli. O 57. alay kendi birliği. 57. alayı 27. alayın savunmasıyla birlikte birleştiriyor. Burada pek Esat Paşa'nın Limon von Sanders'in haberi yok. Aslında o doğru bir taktik. Önce bulaştırıyor 57. alayı, temasa girmesini sağlıyor. Sonra benim alayım temasa girdi diye bütün tümeni şeye sokuyor, muharebeye sokuyor. Ama sokmasa sonuç felaket. İşte burada işte durumdan vazife çıkarma dediğimiz olay. Bazı zamanlarda o inisiyatif alabilme becerisi, o asi ruh diyelim iş yapıyor. Bu da o
ama
zamanlardan
bir tanesi.
Ama bu da
askerlik sanatının doruğuna çıkmış
tabii
artık herhalde.
Tabii ki Sayın Hocam. Yani bu çok önemli bir şeydir. Öngörme. Öngördükten sonra komutanların emirlerini de biraz genişleterek, burada kırma yok, emre itaatsizlik yok ama biraz esnetme
evet.
diyelim. Ve 57. alayı çok aktif şekilde kullanabilmesi çok ciddi bir askeri
evet,
maharet.
Sayın Gürcan, tezinizi özetlemenizi rica edeceğim. Eğer Türk ekolü geçerli olsaydı ve Limon von Sanders'in emirleri yerine getirilmeseydi, biz savunmada olsaydık ne yapacaktık? Filikalar gelirken mi savaşı başladı?
Aynen hocam. Evet. Yani kıyıda mümkün olduğu kadar Yahya Çavuş ve 40 askeri gibi değil, orada bir bölük bekleyecekti. Hatta bir tabur bekleyecekti. Kıyıda mümkün olduğu kadar güçlü durup daha kara harekatı yapmalarına imkan vermeden, kıyı başı tutmalarına imkan vermeden onları denizden çıkmalarını engelleyecektik.
Ki Gazi Paşa nereden geleceklerini biliyor.
Çok net. Evet. Çok net. Yani o %100 isabetli bir tespittir. Kendisinin yani Arıburnu diyor, oradan bir taarruz. Sedülbahir diyor, oradan bir taarruz. Yani aslında bunun üzerine bir savunma dizaynı olsaydı şu anda Çanakkale Savaşı'ndaki o 9 ayı konuşmuyor olacaktık. Gerçekten bir günde bitebilecek bir mücadeleyi konuşuyor olacaktık.
Burada saldırgan güç de o kadar kayıp vermemiş olacaktı galiba. Sonuç itibariyle
tabii ki.
Biz de bu kadar kayıp vermemiş
aynen
olacaktık.
Çünkü burada şu çok önemli. Yani o ilk bahsettiğim dönemde 9. tümenin mevcudu 8 bin kişi. Yani şeyle birlikte 19. tümenle 12 bin kişi diyelim. Düşmanın kıyıya çıkardığı asker sayısı 80 bin kişi. Bakın bu çok önemli. Sonrasında o bahsettiğimiz mevzi harpleri döneminde, Mayıs ve Ağustos döneminde küçücük o Gelibolu Yarımadası'nda hocam müttefik kuvvetler 270-280 bine dayanıyor. Osmanlı ordusu 240 bin kişiye dayanıyor. Ondan sonra savaş çok küçük bir coğrafyada, yani yaklaşık 40 kilometreye 20 kilometrelik bir alandan bahsediyoruz. Orada 500 bin insanın birbirine yani yaka paça olduğu ve 8 ay boyunca mücadele ettiği bir ne diyelim er meydanına dönüşüyor.
Evet, keşke zaman olsa da kullanılan savaş araçlarını da konuşsak. İlk defa kullanılan aynen evet, makineli hocam, tüfeklilerin bu kadar yoğun kullanıldığı bir
topçu
savaş.
Topçu aynı şekilde.
Evet, kimyasal silahlar aynı şekilde.
Evet,
uçaklar
hocam.
Aynı.
Evet.
Keşke bir programda da bunları konuşalım
i̇nşallah,
Sayın
inşallah
hocam.
Hocam.
Efendim çok teşekkür
çok
ederim.
Sağ olun.
Ağzınıza sağlık.
Sağ olun hocam.
Değerli dinleyicilerimiz, bitiriyoruz bugün de İz Düşümü ve haftaya görüşmeyi umuyoruz. Şimdilik hoşçakalınız. İz Düşüm.